Efendim merhabalar, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine ben Deniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla birlikte tarihin derinliğine doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız inşallah hep birlikte. Malumunuz 26 Ağustos Malazgirt Zaferimizin 948. yıl dönümüydü. Malazgirt aslında bu toprakları mayalayan büyüklerimizin bize onun öncesinde de Sultan Alparslan'ın hediyesiydi. Ondan sonra Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'nun kapılarının bizlere açılmasından sonra gönül erenleri, alp erenler bu toprakları mayaladılar ve o zeminin üzerine yaklaşık 600 küsur yıl sürecek bir Osmanlı İmparatorluğu inşa olunmuş oldu. Bu hafta Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü vesilesiyle değerli hocamızla biraz Selçukluları ve Malazgirt'i konuşmak istiyoruz. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Eyvallah hocam, bilmukabele. Şimdi biz tarih deyince böyle aklımıza hemen şey geliyor hocam, Osmanlı geliyor ama kuşkusuz Osmanlı'yı da inşa eden, onun öncesinde bu topraklarda var olan büyük devletler vardı. Selçuklu bunlardan bir tanesiydi ki bu programımız vesilesiyle bunu konuşacağız. Selçukluların Anadolu'ya girişi zaten ifade ettiğimiz gibi Malazgirt Zaferi'yle olmuştu. Fakat Anadolu'ya girişten önce Selçuklular bir yurt arayışı içerisindelerdi. İsterseniz buradan başlayalım. Selçuklular nereye yurt edinmek istiyorlardı? Tabii. Ve Anadolu'da ne yapmak istiyorlardı?
Şimdi aslında ben biraz daha gerilere gideceğim. Çünkü sorunuz bana başka şeyleri hatırlattı. Selçuklu'yu niye aslında biz yeni yeni hatırlıyoruz? Yani Osmanlı'yı daha iyi araştırıyoruz, okuyoruz, çalışıyoruz vesaire ama aslında bunların arka planında işte 1930'ların başındaki Türk tarih tezi ile aslında Türk tarihinin İslam öncesi döneme kadar geri götürüldüğü bir süreci görüyoruz. Dolayısıyla bu süreçte Osmanlı ve onun öncesindeki Selçuklu dönemi kısaca özetlenip ya da bypass edilip çok daha eskilere, Etilere, Sümerlere bir vurgu yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunun telafisi yeni yeni yapılıyor. Çok iyi hatırlıyorum. Süleyman Demirel'in 1999 yılında bir ifadesi vardı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yıl dönümü, diyor ki biz bu zamana kadar diyor Osmanlı'ya tu kaka dedik diyor. Cumhuriyetin mayasını tutması için diyor.
Merdik, yani şimdi ölmüş Allah rahmet eylesin de Merdik Kıpti sirkatin arz ederken neydi hocam? Şecaat arz ederken sirkatin,
evet,
söylermiş.
Evet, arz edeyim derken sirkatin söylermiş, doğru. 99'dan sonra Osmanlı çalışmalarında evet çok ciddi bir gelişme kaydedildi. Ama Selçuklu bu noktada az, Selçuklu uzmanlarımız az. Yani bir elin parmakları kadar bile yok diyebilirim iyi bir Selçuklu uzmanı, akademisyen. Bu noktada çok mesafe kat edilmesi hala gerekiyor. Burada da belki hakkı teslim etmek gerekir. Cumhurbaşkanımızın da bir vizyon koyduğunu da söylemek lazım. Yani 1071, 2071 ya da 2053, 2071 gibi. Daha hani genelde ne denir? İşte Türk milleti günlük düşünür, plan yapmaz vesaire gibi. Ama ya da hep bu tür 100 yıllık, 500, 1000 yıllık planları hep biz başkalarına, yabancılara atfederiz. Ama en azından bakın söylemde bile olsa bunların kimileri fazla bunu siyasi, milliyetçi bir söylem olarak görebilir ama bunlar önemli. Yani çocukların akıllarına, zihinlerine giriyor. Dolayısıyla 2050, 2023, 2053, 2071 bunlar önemli dönüm noktaları olacak. Bu ancak son birkaç senede Malazgirt'in kutlanıldığını görüyoruz. Bu sene belki biraz daha ileri bir aşamaya gidildi. Orada ben henüz gitmedim, yani o Muş bölgesine, Ahlat bölgesine vesaire ama birçok çalışmaların olduğunu duyuyoruz en azından. Bir açıdan bakıyorsunuz 948. yıl dönümü. Yani bir düz yıl dönüm de değil. 950 değil, 1000 değil, 500 değil, bir şey değil. Buna rağmen artık her sene kutlar hale geldik. Bunlar önemli ve aslında Türk-Müslüman bilincinin yerleştirilmesi, gençlere, çocuklara bunun okutulmasından da bu kutlamalar, yıl dönümleri oldukça önemli.
Çok pardon hocam, araya girip bir şey söylemek istiyorum. Mesela Selçuklularla ilgili, onun öncesinde işte Gaznelilerle ilgili, Karahanlılarla ilgili bilgiler bizde daha çok, ben yani kendi okuduğum dönem için söyleyeyim, daha çok lise döneminde verilir. Genel Türk tarihi derslerinde verilirdi. Yani ilkokulda Malazgirt, hı hı. Alparslan işte veya işte İstanbul'un fethi, bununla alakalı hiçbir şey anlatılmazdı yani. Hı hı. Bu tam da sizin bahsettiğiniz aslında biraz milli tarih teziyle ilgili bir şey olsa gerek.
Doğru. Tabii bu farklı konulara gidiyor konu. Kitap yazma meselesi çok önemli. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı da geçen hafta görevinden alındı ama şimdi akşam bir program izliyordum. Diyor ki ya tarih kitabında Vasfar Anlaşması'nın maddelerini diyor çocuklara ezberleteceğine diyor. Alparslan'ın, Tuğrul ve Çağrı Bey'in diyor o Müslüman Türk kimliklerini çocukların zihnine niye nakşetmiyorsun diyor. Alparslan'ı Malazgirt'e bir hafta olarak niye kutlamıyorsun? Yani tamam anlaşmalar tabii ki siyasi ilişkiler vesaire önemli ama bu çocukların yetişmesi, bu benlikle, bilinçle yetişmesi bakımından bunlar oldukça önemli. İnşallah bunlar da olur diye ümit ediyoruz.
İnşallah hocam.
Şimdi asıl sorumuza geleceğim bu girişten, girizgahtan sonra. Şimdi tabii Selçukluları ne zaman başlatabiliriz? Yani biz evet dediğiniz gibi Alparslan'la 1071 ile daha çok anıyoruz Malazgirt Savaşı ama Alparslan Selçukluların ilk sultanı değil. Efendim, devletin ismini aldığı bir Selçuk Bey var. Dolayısıyla 961 tarihinde Selçuk Bey'in Cent şehrini ele geçirmesi önemli bir dönüm noktasıdır.
Cent şehri tam olarak nerede hocam?
Maveraünnehir bölgesi diyelim. Seyhun Ceyhun ırmaklarının olduğu bölgeler olarak hatırlayabiliriz. Ama genellikle daha önemli bir dönüm noktası olarak 1040 tarihindeki Dandanakan Savaşı öne çıkıyor. Yani 961'den 1040'a kadar ki yaklaşık 80 yıllık dönem sizin de demin ifade ettiğiniz gibi bir yurt arama süreci periyodu olarak karşımıza çıkıyor. Ve asıl 1040'daki Gaznelilere karşı elde edilen zaferle Selçukluların daha bağımsız hareket eden bir devlet yapısına büründüğünü görüyoruz. Ve bundan dolayı da Tuğrul Bey'in ilk Selçuklu Sultanı olarak kabul edildiğini görüyoruz. Ve bu 80 yıllık dönemde aslında Selçukluların hikayesi biraz da bir göç hikayesi. Yani Maveraünnehir'den Harezm'e, Horasan'a, İran'a, oradan Anadolu'ya doğru bir hareketlilik söz konusu. Burada tabii Selçukluların ne diyelim bir dezavantajı belki etraflarının ilk yıllarda güçlü devletlerle çevrili olması. Bunlar Türk tarihi, Türk İslam tarihi açısından da çok önemli devletler. Gazneliler, Karahanlılar bizim hep ilk Türk İslam devletleri diye okuduğumuz, okuttuğumuz devletler. Bunların arasında bunlara belki daha ikincil, üçüncül devletleri de Samaniler gibi eklemek mümkün. Bunların arasında kendine yer edinmeye çalışan bir devlet ve 1040'daki Gaznelilere karşı zafer sonrasında da aslında daha bağımsız hareket eden bir yapıya dönüyor. 1071'e ya da Anadolu'ya gelmeden önce burada Gaznelilerle mücadele önemli. Burada küçük bir parantez de açalım. Gazneliler Türk İslam tarihinde oldukça önemli. Gazneli Mahmut'u az çok duymuştur dinleyicilerimiz.
Hindistan'ın Müslümanlaşması.
Aynen 17 sefer yapıyor. Hem Hindistan'ın Müslümanlaşması hem de onun da Şiilerle mücadelesi var. Yani 17 seferin yanılmıyorsam 4 kadarı Şiilerin üzerine yapılıyor. Yine Gazneli Mahmut Abbas Halifesi'nin sultan ünvanını verdiği ilk hükümdardır. Bu açıdan önemli. Gazneli Mahmut ne zaman ölüyor? 1031 gibi. Yani aslında Gazneli'nin Sultan Mahmut'un ölmesi 1031, 1040'da Selçukluların Gaznelileri yenmesiyle beraber yani bölgedeki siyasi dengeler değişiyor. Selçukluların lehine değişmeye başlıyor. Ve burada Çağrı Bey'in etkin bir rolünü görüyoruz. Çağrı Bey aslında Selçuklu sultanlarından bir tanesi değil ama Alparslan'ın babası ve onun devletin kurulmasında ciddi bir rolü var ve 1035-1040'lı yıllarda da asıl belirleyici rolü onun oynadığını söyleyebiliriz. Dandanakan Savaşı evet önemli dedik, Selçuklar bağımsız bir hale geliyor dedik ama Dandanakan Savaşı sonrasında Tuğrul Bey'in ilk sultan olarak devleti asıl teşkilatlandıran, organize eden kişi olduğunu görüyoruz. Burada yine ilginç bir şey, Tuğrul Bey ile Çağrı Bey'in kardeş, iki kardeşin olağanüstü bir ne diyelim uyum içerisinde, performans içerisinde devleti adeta nakış nakış işlediklerini, kurduklarını görüyoruz.
İkisi birlikte mi yönetiyor hocam devleti?
Çağrı Bey aslında sultan değil. Hı-hı. Ama Tuğrul Bey'in devleti teşkilatlandırmasında oldukça katkısı var. Hı-hı. Hatta bu alanda benim önemsediğim akademisyenlerden bir tanesi Medeniyet Üniversitesi'nde Cihan Piyadeoğlu, o Çağrı Bey'in aslında devletin kurulmasında çok önemli bir rolü olduğunu çalışmalarında ifade ediyor. Bu açıdan önemli.
Yani çok pardon hocam, şöyle Osmanlı İmparatorluğu'nda var olan taht kavgalarının o dönemde olmadığını bu açıdan bakarak söyleyebilir miyiz?
Şöyle söyleyelim, hiç yoktu diyemiyoruz. Hmm. Aslında var ama bu dönemde en azından Tuğrul ve Çağrı Bey arasındaki ilişki oldukça önemli. Bunun benzerleri var ama çok değil, nadir. Yani işte Orhan Gazi ile Alaaddin arasında ya da işte Bumin Kağan ile işte ne diyelim başka isimler arasında benzer ilişkileri vesaire görmek mümkün. Ama çok sık görülen bir şey de değil açıkçası. En azından bu birlikteliği belki vurgulamakta fayda var. Hı hı. Ama genelde de hatta biz kendi tarih kitaplarımızda, orta öğretimde Tuğrul Bey ve Çağrı Bey birlikte anılır. Yani hem kardeş olmaları hem de devleti teşkilatlandırmaları bakımından önemli. Ama ya da başka bir açıdan şey yapalım. Çağrı Bey'in asıl ismi Davut Çağrı. Hı hı. Alparslan'ın ismi de Muhammed Alparslan.
Evet.
Yani hem çift isimliler hem ilk isimlerinin daha İslami bir vurguyu yapması, ikinci isim daha Türk vurgusu yapması bakımından önemli. Aslında o iki geleneği, yani Orta Asya geleneği ve İslam geleneğini birleştirmesi bakımından da bunlar önemli. Hı hı. Yani 1071 öncesinde Anadolu'ya seferler var. Efendime söyleyeyim ve bu seferler büyük oranda tabiri caizse askeri anlamda yoklama seferleri diyelim. Yani
İstanbul'un fethinden önce yapılan, İstanbul'a yapılan seferler gibi bir açıdan.
Bir nebze evet karşılaştırılabilir. Yani şöyle söyleyeyim, Bizans'ın gardını düşürmek, yoklamak amacıyla yapılmış seferler. İleriye sefer yaparsın ama daha güvenli bulunduğun bölge biraz daha geridedir. Yani 1029'lardan itibaren işte Azerbaycan bölgesi ya da Erzurum, Hakkari bölgelerinde böyle çeşitli karşılaşmaların, Bizans'la olan karşılaşmalar söz konusu var. Ama bunlar dediğim gibi yerleşme amaçlı şeyler değil, hareketler değil. Önemli bir figür olarak ancak 1064 tarihinden itibaren sultan olduktan sonra biraz daha karşımıza çıkacak bir siyasi figür.
Eyvallah hocam. Yine Dandana Kan Savaşı ile ilgili bir şey sormak isterim. Hı-hı. Tarihi konular anlatılırken, özellikle Osmanlı tarihi konuşulurken, mesela Yıldırım Bayezid ile Timur arasındaki mücadele yahut işte Yavuz Sultan Selim ile Memlükler arasındaki mücadele, işte burada görüyoruz Selçuklularla Gazneliler arasındaki mücadele. Bu aslında bir toprak alma, kuşatma, işgal etme mücadelesi değildi. Bir ilahi kelimetullah mücadelesi değil mi? Yani İslam devletinin, İslam ümmetinin, İslam toplumlarının lideri biz olalım. Hı hı. Ve İslam'ı daha geniş coğrafyalara yayılımın mücadelesidir değil mi? Yoksa iki tane Müslüman siyasetçi, devlet adamı niye birbirine girsin? Bu soru çok sorulduğu için açıkçası aklıma geldi. Ben de sizinle sormak istedim hocam.
Ya şöyle söyleyeyim, yani böyle çok büyük genellemeler yapmak istemiyorum açıkçası. Hı hı. Yani belki her bir duruma, tarihi örneğe ayrı ayrı bakmakta fayda var. Hı hı. Mesela dediğiniz örnek Osmanoğulları için %100 otururken başkası için uymayabilir. Hı hı. Şimdi bu açıdan baktığınızda Selçukluların çıktığı Maveraü'n-Nehir bölgesi bu tarihler itibariyle aslında İslamlaşmış gibiydi ya da yeni yeni İslamlaşıyordu. Burada çok ciddi bir tabii Türk kültürü var. Türk cihan hakimiyeti mefkûresi dediğimiz bir hadise var. Yani Karahanlılar, Gazneliler, Samanoğulları Türklerin yüzyıllardır ne diyelim iskan ettikleri bölgeler ve biz genelde ilk Türk İslam devletli olarak Gaznelileri, Karahanlıları biliriz ama İtil Bulgarları daha eski tarihlerde 920'ler itibariyle Müslüman olduklarını kesin bir şekilde biliyoruz. İşte 944 960'lar bu Gaznelerin, Karahanların kitlesel anlamda İslam'a geçtikleri dönemler. Yani bazı kaynaklar diyor ki 100 bin çadır, 200 bin çadır işte şu sene İslam'a geçti vesaire diye kayıtlarda görüyoruz. Demek istediğim şu, aslında etraflarında çok fazla o bölgede gayrimüslim toplum neredeyse yok.
Yok.
O Türk kimliğinden, belki o şaman, göktengri kültüründen İslam'a geçiş süreci yaşanıyor. Bir şekilde Selçuk Bey bizatihi Müslüman bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Burada biraz daha ne diyelim, Türk kimlikleri ve siyasi olarak bir yer edinme, var olma mücadelesi bana biraz daha öne çıkıyor gibi geliyor açıkçası.
Bir de hocam savaşçı bir toplum, yani Türk milletinin genlerinde bu var. Yani bunu belki daha önceki programlarımızda söylemiş olabilirim ama bir kez daha söyleyeyim. Şimdi bir arkadaş demişti ki, Özbek bir arkadaş, ya biz niye bu haldeyiz, siz niye bu haldesiniz biliyor musunuz demişti. Ben de neden dedim. Dedi ki biz atları kesip yedik, siz de binip üzerine binip gittiniz dedi. Tamam mı? şimdi yani böyle göçebeliği, savaşı artık şey yapmış, böyle prensip edinmiş, karakter haline getirmiş bir milletten bahsediyoruz. Dolayısıyla hani o iktidar mücadelesi de burada açıkçası.
Aslında güzel bir yere temas ettiniz. O da şu, demin vurgu yaptık. Ne dedik? Yurt arama dönemi. Şimdi bu insanlar hayvancılıkla uğraşıyor. Yani Orta Asya'daki Türkler büyük oranda yarı göçebe ya da göçebe. Hayvancılık en önemli geçim kaynakları. Büyük oranda coğrafyaya bağlı bu insanlar. Yani su olması lazım, taze çimen, ot olması lazım hayvanları için vesaire. Ve işte iklimin iyi gitmediği bir sene her şey alt üst olabilir. Dolayısıyla bu insanlar çoğu zaman kendilerine yetecek kaynakları sunan coğrafya arayışı içerisinde. Yurt arayışını bu kapsamda düşünmek lazım. Bu da Selçukluları tabii ki komşu Türk İslam devletleriyle mücadele alanına sokuyor.
Evet. Hocam şimdi yavaş yavaş Malazgirt Savaşı'na gireceğiz ama vaktimiz de bitmek üzere, dolmak üzere. İsterseniz bir ara verelim.
Tamam.
Aranın ardından ikinci bölümün başında direkt olarak Malazgirt Zaferi'nin öncesi ve zaferle ilgili konuşarak başlayalım. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızdayız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü vesilesiyle Malazgirt'i ve Selçukluları konuşuyoruz. Hocam, aradan önce Selçukluların yurt edinme çabasını ve Malazgirt Zaferi'nden önceki durumları konuştuk. Tuğrul ve Çağrı Beylerin devleti tam olarak Dandanakan Savaşı'ndan sonra teşkilatlandırdığını bahsettiniz. Sultan Alparslan artık devlet teşkilatı oturmuş, artık bir güç haline, büyük bir güç haline gelmiş bir devletin padişahı, sultanı daha doğrusu sıfatıyla artık Anadolu'yu kuşatmaya başlıyor. Malazgirt Zaferi'nin öncesinde Sultan Alparslan'ın idare ettiği güçlü ve kendi dinamikleri oluşmuş, olgunlaşmış bir devlet var değil mi?
Evet. Şimdi Alparslan aslında çok çok önemli bir figür. Yani hem Türk olması, hem İslam geleneğini, kültürünü iyi bir şekilde meclis etmiş olması, bu iki geleneği kendi bünyesinde birleştirmiş olması bakımından oldukça önemli. Arap kaynaklarında Alparslan'a Ebu Şuca'a deniyor. Yani yiğitlerin babası, şecaatli anlamına gelen. Aslında bunun işte en güzel anlatılarında tam da Malazgirt Savaşı döneminde görüyoruz. Ama genelde Alparslan'la ilgili anlatılara baktığımızda, daha çocuk yaştan itibaren iyi bir askeri eğitim alması, ok ve yayını hiçbir zaman yanından ayırmaması ya da bir lider olduktan sonra yanında çok kalifiye bir 3-4 bin kişilik bir grubun olduğunu, yani adeta özel harekatçı diyebileceğimiz çok iyi bir savaşçı grubunun bulunduğunu vesaire görüyoruz. Liderlik özelliği çok önemli. Özellikle Malazgirt Savaşı'ndan önce askerlere karşı yapmış olduğu meşhur bir konuşması var. Çünkü ordulara baktığınızda aslında çok devasa bir fark var. Bizans ordusuyla ilgili rakamlar biraz daha ne diyelim dalgalı. Yani minimum 200 bin kişiden bahsediliyor ama bazı kaynaklar bunu 1 milyona bile çıkartan var. 200-300 bin daha makul gözükmekle beraber Alparslan'ın ordusu 30-40 bin civarında.
Hatta çok özür dilerim, şey derler hocam, Sultan Abbas'ın atfedilen bir söz var. İşte vezirlerden bir tanesi veya komutanlardan bir tanesi, işte efendim 300 bin kişilik orduyla bize doğru geliyorlar diyor. O da diyor ki biz de onlara doğru gidiyoruz.
Şimdi ya asıl liderlik işte burada ortaya çıkıyor. Yani bazı kaynaklar Alparslan'ın biraz endişelendiğini ifade etse de aslında Alparslan'ın etrafındaki ilim adamları, mutasavvıflar ona çok açık bir şekilde şunu söylüyor. Allah zafer vaat ediyor. Savaşa cuma namazı, cuma günü, Müslümanlar için kutsal sayılan bir cuma günü ve cuma namazından sonra başlanması, Alparslan'ın camilerde okunması için dağıttığı bir hutbe var. Bu bütün camilerde okunuyor Selçuklu diyarında ve akabinde Alparslan'ın yapmış olduğu askerlere karşı hitabı çok çok önemli. İşte beyaz bir elbise giymesi, adeta kefeni timsalen. Yani bütün askerler karşıdaki ordunun sayısına bakmadan, yani başkomutanımız başımızda ve ölmek var, dönmek yok, bu şehitlik ve gazilik yoludur diyerek aslında yola çıkarak bir şekilde inanıyorsanız üstünsünüz ayeti kerimesine de iman ederek aslında bu mücadeleye çıkıyorlar. Tarihte çok örneğini biliyoruz. Yani nice çok sayıda ordular vardır ki az sayıda ordular tarafından yenilmişlerdir. Bu özellikle de Orta Çağ'da bir iman gücünün, ne diyeyim, savaştaki etkisini çok çok da görmek mümkün. Karşı tarafta bir defa Roman Diyojen aslında bir vekil imparator ve onun da savaşa çok ciddi şekilde hazırlandığını görüyoruz. Ve aslında Malazgirt Savaşı Roman Diyojen için bir rüştünü ispat etme savaşı. Çok büyük bir özgüven içerisinde. Adeta her türlü imkanlarını seferber etmiş durumdalar. Hem ordusunu düzmek bakımından farklı toplumlardan ordusunu toplayacak, hem de bunun lojistiği olarak çok ciddi bir borçlanmaya girerek hatta ciddi bir savaş hazırlığı yapacak ve Selçukluları da çok küçümseyen bir tavırla savaş meydanına doğru gelecek. Selçuklulardan yani korkusunun en azından olmadığını görürüz. Küçümsediğini vesaire söyledik. Öyle ama ilginç bir şekilde Roman Diyojen mert bir insan. Yani yakalandıktan, esir düştükten sonra da kaypak davranan bir insan değil açıkçası. Onu birazdan bahsederiz. Savaştan kaçmıyor. Yenildiklerinde kaçıp işte gitmesi, kaçsa bile muhtemelen öldürülecek çünkü, ki öyle de oluyor aslında, birazdan bahsedeceğiz. Bu savaş hazırlıkları ya da psikolojik arka plan olarak genelde şunu söylüyor. Savaştan önce Bizanslıların İşte Selçukluları zaten yeneceğiz de hangi bölgeyi hangi komutana vereceğiz, bunun planlarını bile yaptıkları söylenir. Bu açıdan önemli bir karşılaşma olacak. 1071'de Malazgirt'teki karşılaşma. Biz genelde Malazgirt, işte Muş, buradaki düzlükle ovalarda yapıldığını söylüyoruz ama burada yakın zamanlarda ne diyelim yeni yeni saha çalışmaları yapılıyor. Bazı akademisyenler savaşın tam olarak nerede yapıldığına dair araştırmalar yapılıyor. Biz demin de ifade ettim, ben o coğrafyaya gitmedim ama daha çok Ahlat'taki Selçuklu mezarlarını biliyoruz. Çok önemli bir ne diyelim arkeolojik alan ama bu kadar büyük bir meydan savaşının daha fazla arkeolojik kalıntısı olması lazım.
Ki hocam özür dilerim, rahmetli Haluk Dursun Hoca da Allah rahmet eylesin bu vesileyle,
evet,
almış
tekrar
olalım.
Almış olalım, doğru.
O coğrafyaya bu şeyleri, mezarlıkları falan görmeye gitmişti.
Doğru. Hem bu Malazgirt kutlamalarının hazırlıklarını yapmaya gitmişti. Osmanlı arkeolojisi diye bir tabir var. Bunu Selçuklulara da arkeologların desteğiyle uygulamak lazım ve bu savaşa dair çok daha kalıntıların çıkması mümkün. Burada Selçuklu'ya karşı adeta bir dünya karmasının karşı çıktığını görüyoruz.
Yani Haçlı ordusu gibi.
Yani içerisinde Slavlar, Gotlar, Almanlar, Frankler, Gürcüler, Peçenekler, Uzlar, Kıpçaklar. Yani çok farklı kesimden halkların Bizans ordusuna eklemlendiğini görüyoruz. İşte Sivas'a geliyorlar ve orada önce bir dinleniyorlar. Burada Ermenilerle bazı ne diyelim çatışmalar ya da zulüm, Ermenilere zulüm yapıldığını da genelde kaynaklar ifade ediyor. Ama daha Alparslan'ın bu dönemde Halep civarında olduğunu ve Bizans'ın yaklaştığını görünce kendisini daha yukarılara doğru, Malazgirt'e doğru çektiğini görüyoruz. Bir diğer şey de Romain Diyojen'in aşırı özgüvenini göstermesi bakımından genelde şu naklediliyor. Savaştan önce Alparslan aslında bir elçi gönderiyor. Yani müzakere yapılması ve barış anlamında barış durumunun devam etmesi bakımından orada o özgüveni adeta bir küstahlığa dönüşerek Bizans İmparatoru ya da Romain Diyojen şunu diyecek: atlarımızı Hemedan'da mı dinlendirsek, İsfahan'da mı, ne dersiniz diye elçiyle bir istihza diliyle hitap edecek. Tabi karşılığında alacak elçiden, ama sonuç itibariyle cuma saatinden sonra başlayan çarpışmalar akşam geç saatlere kadar devam edecek ve Türklerin yaygın bir şekilde kullandıkları hilal taktiği ya da kurt kapanı, Turan taktiği ifadeleriyle andığımız bir askeri taktikle Selçuklara önce saldırılacak, bir huruç hareketiyle saldırılacak. Daha sonra peyderpey geriye çekilerek bir hilal oluşturulacak ve yanlardaki okçuların da desteğiyle aslında Bizans ordusuna çok ciddi bir zayiat verdirilmiş olacak. Alparslan'ın ilginç bir şekilde bir ara oku ve yayı bırakıp gürzüyle yakın mücadeleye girdiğini bile kaynaklar.
Sıcak çatışmaya.
Aynen öyle. Yani normalde bu tür liderlerin, komutanların daha geri planda işte askerlerini organize edip teşkilatlanması, yönlendirmesi gibi rollerini sıklıkla görürüz. Ama Alparslan belki de o cihat aşkıyla, efendime söyleyeyim, hızlı bir şekilde savaşa giriyor ve hatta kendi askerleri endişeleniyor bir ara. Yani
şehit olabilir.
Ona bir
hocam,
şey olursa.
Hocam şeyde, Bağdat seferinde, yani 4. Murat'ın Bağdat seferini konuşurken de bunu söylemiştik. Hı hı. 4. Murat da kılıcıyla beraber şeye giriyor.
O da deli dolu bir padişah olduğu için. Evet. Dolayısıyla sonuç itibariyle Bizans ordusunun çok önemli bir kısmı imha ediliyor. Hı hı. Romain Diyojen bir memlük, yani bir kölemen tarafından yakalanıyor. Hatta bunun şöyle bir hikayesi de var. Bu dönemin tabii meşhur veziri Nizamül Mülk. Hı hı. Nizamül Mülk'e bir hediye olarak bir kölemen getiriyorlar. Bu senin işte yanında bulunsun, şöyle maharetlidir, şöyle askeri yetenekleri vardır falan. Nizamül Mülk çok o taraflı olmuyor. Yani şöyle bir ifadesi var, tam da hatırlayabildim. Yani diyor, bir Roma İmparatorluğunu ya da Bizans İmparatorluğunu yakalayabilir mi diyor. Böyle bir üst perdeden aslında çıtayı yükseltiyor. Ve gelin görün ki o adam savaş meydanında Romain Diyojen'i yakalayacak. Evet. Ve esir olarak Romain Diyojen Alparslan'ın karşısına getirecek. Tabii burada Alparslan Romain Diyojen karşılaşması da önemli. Çünkü öldürülmüyor. Hı hı. Ve bir süre birlikte kaldıklarını görüyoruz. Bazı kaynaklar bir hafta kadar söylüyor. Orada Alparslan Diyojen'e soruyor. Sen beni esir almış olsaydın ne yapardın diyor. İşte öldürdüm ya da boğazlardım falan diyor. Peki ben sana ne yapabilirim diyor. İşte üç şey yaparsın diyor. Ya öldürtürsün, efendime söyleyeyim. Ya beni yanında gezdirirsin, teşhir edersin diyor. Ya da diyor işte canım karşılığında yüksek miktarda fidye alırsın diyor. İlginç bir şekilde aslında büyük bir zafer var sonuç itibariyle, ama bu zafer karşılığında düşman birliklerinin komutanının öldürülmediğini, bir anlaşmayla serbest bırakıldığını görüyoruz. Hı hı. Bu yanında tutup gezdirirsin, teşhir edersin örnekleri var. Tarihte Sasanilerle yine Bizanslar arasında çok böyle 7. yüzyılda özellikle birçok savaş var. Onlardan bir tanesinde Persler, Sasaniler bir Bizans imparatorunu esir ediyorlar. Şu an ismini hatırlayamadım. Ve Sasani imparatoru ata binerken imparatorun sırtına basarak atına çıkıyor falan. Yani böyle tahkir etme, zelil bir duruma düşürme gibi pratikler söz konusu. Ama Alparslan böyle bir şey yapmıyor. Yani düşman da olsa, yenilmiş de olsa bir hükümdarın bir gururu vardır şeklinde bir davranış içerisinde oluyor. Ve aslında üçüncü şık olan daha maddi değerleri içeren bir anlaşma yoluna gidiliyor. Ve 10 milyon dinardan açılan ne diyelim müzakere 1,5 milyon dinarla neticeye bağlanacak. Çünkü Diyojen de şunu diyecek, yani bunu ödeyecek durumda değiliz. Zaten bir savaş lojistiği için birçok işte masraf yapıldı, borçlara girildi. 1,5 milyon dinar da anlaşılacak, serbest bırakılacak ama Diyojen Anadolu'da Tokat civarında yanılmıyorsam yakalanarak gözlerine mil çekilecek. Ve işte Bizans tahtına Mihail Dukas geçecek ve anlaşmada pek yürürlüğe konmayacak aslında.
Bizanslılar tarafından mı yakalanıyor hocam?
Tabii. Yani
yenilmiş bir komutan, yenilmiş bir hükümdar.
Aynen öyle. Başarısız kabul ediyor. Düşünün, düşmanını serbest bırakıyor ama aynı taraftan insanlar onu yakalayıp önce gözlerine mil çekiyorlar ve daha sonra yerine Mihail Dukas geçmek suretiyle bir Bizans iktidarında da bir değişikliği görüyoruz.
Hocam şeyi de, yani nizam-ı mülk ve onun oluşturmaya çalıştığı Sünni geleneği Anadolu'ya yayma çabasını da konuşacağız ama belki bu konu daha uzun başka programda da konuşulabilir. Burada yine biraz temas etmiş olalım. Şimdi 1071 Malazgirt Zaferi'nin sonuçlarını isterseniz biraz konuşalım. Neler oldu savaştan sonra? Bu savaş nelere sebep oldu?
Şöyle söyleyeyim, bir defa Selçuklular Sünni bir Türk devleti. Ve önceki programlarımızda zikrettik mi bilmiyorum ama 10. yüzyıl İslam dünyasında Şii yüzyılı olarak bilinir. Abbasi hilafeti ciddi bir Şii tehdidi altında. Burada bahsetmedik ama 1055 yılında Tuğrul ve Çağrı Bey'in Bağdat'taki halifeyi Şii kontrolünden, baskısından kurtardıklarını biliyoruz. Nizamül Mülk'ün Nizamiye medreselerini açması tamamen Sünni eğitim anlayışının yayılması için yapılmış bir siyaset. Tekrar etmiş olalım, Selçuklar Orta Asya'daki Türk geleneği ile Emeviler ve Abbasiler üzerinden gelen İslam geleneğinin birleştiği bir noktada. Ve bu kültür, bu birleşme daha sonra Osmanlı'ya da aktarılması bakımından önemli olacak. Şimdi Malazgirt tabii ki önemli bir zafer dedik. Bizans'ın artık kolu kanadı kırılıyor ve bizim işte geleneksel ifademizle Anadolu'nun kapıları Türkler için açıldı demiş oluyoruz. Şimdi burada tabii biz bu zamana kadar birçok Türk İslam Devleti'ni biliyoruz. Ama bunların önemli bir kısmı Asya'nın daha merkezinde yer alıyor. Yani Karahanlılar, Gaznelilerden tutun da daha erken dönemlerde Göktürkler, Hunlar vesaire. Bunlar daha Asya'nın merkezinde, doğusunda yer almışlardı. Ama ilk defa Selçuklularla beraber kalıcı bir şekilde Türklerin Asya'nın batı tarafına geçtiğini görüyoruz. Kalıcı ifadem önemli çünkü daha önce mesela Atilla da geçmişti. Yani Avrupa Hunları vesaire vardı ama çok uzun soluklu olmadı. Yani ama Selçuklular üzerinden Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti hala kalıcı bir şekilde mevcudiyetini devam ettiriyor. Türklerin Batı Asya'ya geçmiş olması bu anlamda önemli ve bu mirasın da Selçuklular üzerinden devralınması, devam ettirilmesi önemli. Halil İnalcı'nın bir ifadesi var Osmanlı Devleti'ni tanımlarken. Osmanlı Devleti diyor, Yakın Doğu devlet geleneğinin devamıdır diyor. Yani bu demin de ifade ettiğim Orta Asya'daki Türk geleneğinin ve İslam geleneğinin birleştiği Selçuklulardan sonra Osmanlı'ya aktarılan bir gelenek. Bu açıdan önemli. Bir diğer önemli sonuç da şu. Malazgirt'ten sonra Anadolu'da artık ciddi anlamda Türk yerleşmelerini görüyoruz. Düşünün, 1071'de Malazgirt Savaşı yapılıyor. Oldukça doğuda. Ama 4 yıl sonra İznik Türklerin elinde. Ve Anadolu coğrafyasına baktığınızda artık beyliklerle dolu bir coğrafyayı görüyorsun. Yani Saltuklulardan Danışmentlere, Mengüceklere, Artuklulara, Anadolu Selçuklularına, Anadolu yavaş yavaş ne diyelim bir Türk yurdu olmaya başlıyor. Genelde iki önemli demografik hareket, nüfus hareketliliğinden bahsedilir. Bunlardan işte birincisi 11. yüzyıldaki ve yüzyılın sonunda Malazgirt Savaşı'ndan sonra işte bu Türk boylarının, beyliklerinin Anadolu'nun işte her tarafına yerleşmesi önemliydi. Bir diğeri de Moğol istilası sonrasında ya da öncesiyle başlayan bir nüfus hareketliliği. O da işte 1200'lerin ilk çeyreğinde Orta Asya'dan Anadolu'ya doğru bir nüfus hareketliliği olacak. Bunlar özellikle Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması bakımından önemli olacak. Şunu da ifade edeyim. Mesela biz Rumeli kavramını kullanıyoruz. Hı hı. Rumeli kavramı nereden geliyor? Rum ili. Rum aslında biz bugün daha çok Yunan için kullanırız ama Roma kökeninden geliyor. Yani il de eski Türkçe'de devlet demek. Hı. Yani Rum ili demek Romalıların devleti demek. Yani Anadolu Bizans'ın bir toprağıydı, Romalıların bir toprağıydı. Niye işte Mevlana Celaleddin Rumi diyoruz? Niye? Anadolu'da yetiştiği için, yaşadığı için. Ama ilginçtir, Selçuklularla beraber bu coğrafyanın, Anadolu'nun hem Türkleşmesi hem İslamlaşmasıyla beraber Rumeli kavramı da batıya doğru kayıyor. Yani biz bugün artık Anadolu Rumeli demiyoruz. İşte suyun öte tarafında daha çok Rumeli ya da bugün Balkanlar için bu tabiri kullanır hale geldik. Bu Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması süreci oldukça önemli. Bizans'ın Anadolu'daki hareket kabiliyeti bir defa tam anlamıyla son buldu. Yani askeri olarak Bizans'ın artık burada bir varlık göstermediğini görüyoruz. Daha çok ne diyelim ilgisini Balkanlara yönelttiğini görüyoruz bu tarihten sonra. Ve demin de ifade ettim, yani Konstantinopolis'in çok yakınındaki İznik, Selçukluların, Anadolu Selçuklularının çok önemli bir merkezi
kısa bir süre sonra değil mi?
Olacak. Yani 4 yıl içerisinde yani bu çok çok önemli.
Yani Sultan Alparslan bir kapı aralamış. Kesinlikle. O araladığı kapıdan Türk beylikleri Anadolu'ya girerek oraya mesken tutmuşlar.
Aslında şöyle bir de Alparslan'ın Diyojen'le yaptığı anlaşmaya sadık kalınsa belki böyle olmayacaktı. Yani orada işte 1,5 milyon dinar bir ödeme ve artı senelik belli miktarda bir ne diyelim haraç ödemesi gündeme geliyor. Aslında Bizans bir haraç güzel devlete dönüşüyor. Yani Selçukluların siyasi askeri otoritesini kabul etmek zorunda kalıyor. Belki o anlaşma kabul edilseydi çok da Türklerin batıya gelmesi söz konusu olmayacaktı. Ama Diyojen'den sonraki imparator Mikhail Dukas bunu iptal edince Alparslan artık ne diyelim erenleri, askerleri için Anadolu'nun fethini emrediyor adeta. Dolayısıyla daha yoğun bir şekilde Türk akınlarına maruz kaldıklarını görüyoruz.
Takdir-i ilahi hocam. Allah.
Aynen. Ve 1071'de Selçuklular İznik'te, 1081'de Dragos Çayı Anlaşması yapılıyor. Dragos nerede? Bugün Maltepe Kartal'da.
Evet.
Ne kadar yoğun bir temasın ve hızlı bir ilerleyişin olduğunu az çok burada görmek mümkün. Ve bu belki hızlı ilerleyişte Bizans'ı Haçlı seferleri için çağrıda yapmaya zorlayacak açıkçası.
Evet. Hocam aslında Nizami Mülk ve Nizami Medreseleri ve Selçukluların Şiilikle olan mücadelesini konuşmamız gerekiyor ama programımızın son 1-2 dakikası.
Hı hı.
Bununla ilgili inşallah nasip olursa belki ayrı program yaparız hocam. Çünkü hakikaten Nizami'nin ve Nizami Mülk'ün, Nizami Medreselerinin ve Nizami Mülk'ün Osmanlı İmparatorluğu'nun oluşmasında, inşasında da çok önemli payı var. Onu ayrıca konuşalım.
Kesinlikle.
Son olarak hocam Ağustos ayında bulunuyoruz.
Hı hı.
30 Ağustos Zafer Bayramımızla ilgili de bir şeyler söyleyelim isterseniz.
Tabii.
Çünkü Anadolu'nun kapılarını 1071 Sultan Alparslan açıyor. 30 Ağustos zaferiyle Anadolu'nun artık kapıları bir daha inşallah girilmemek üzere düşmanlara
İnşallah.
Kapanıyor.
Allah korusun, evet. Şimdi tabii Ağustos ayı zaferler ayı olarak genelde biliniyor. 1071'den bahsettik. Tabii ki daha yakın dönemde Kurtuluş Savaşı'nın belki son hamlesi diyebileceğimiz büyük taarruzda yine 26 Ağustos 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan bir askeri operasyon. Kurtuluş Savaşı işte 1919'la başlatırsak aslında 3 yıllık sürecin belki de en kritik son aşaması. Mustafa Kemal'in önderliğinde gerçekleşen bir taarruz hareketi ve bu nedenle de başkomutanlık meydan muharebesi olarak da genellikle anıyoruz biz. Burada şunu görüyoruz. Anadolu'nun, Batı Anadolu'nun önemli bir kısmı Yunanlar tarafından işgal edilmiş durumda. Ve Mustafa Kemal ve arkadaşları toptan bir taarruzla bunun varlığına son verilebileceğini düşünüyor. Genellikle bu taarruzun birçok risk barındırdığı da ifade edilmekle beraber çok şükür başarıya ulaşıyor. Hı hı. Hatta Mustafa Kemal'in Harbiye'den hocası olan, şu an ismini hatırlayamadım, bir komutan çok net bir şekilde rezervlerini açıklıyor. Yani şöyle şöyle riskler var vesaire. Ama bu tarih itibariyle 1921'de artık Fransızlar mücadeleyi bırakmış. Ankara Anlaşması'yla bir sulh en azından yapılmış. Peyderpey o Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaştığı bir süreçte Yunanlarla toptan bir taarruzun 4-5 günlük bir süreçte Ağustos'un sonlarında yapıldığını görüyoruz. Hı hı. Bunun ağırlık merkezi Afyon. Afyon'un ilerisinde Uşak, Kütahya bölgeleri oldukça önemli ve 1. Ordu ile 2. Ordu'nun, daha kuzeydeki 2. Ordu'nun birleşmesiyle beraber topçu birliklerinin çok önemli rol oynadığı bir askeri hareketle Yunanların geriye püskürtüldüğünü ve klasik tabirle denize döküldüğünü görüyoruz. Burada ilginç taktikleri de görüyoruz aslında. Mesela Mustafa Kemal Eskişehir'deki bir toplantı için futbol turnuvası düzenlettiriyor. Hmm. Ve futbol turnuvasının işte final maçına gidermiş gibi gidiyorlar. Aslında orada kurmaylarıyla görüşüyor. Ya da Konya'da kurmaylarıyla toplantılar vesaire yaparken o dönemin önemli gazetesi Hakimiyet-i Milliye'de işte Mustafa Kemal Çankaya'da çay partisi yapacak gibi böyle yönlendirici, özellikle ne diyelim, yabancı devletleri haberler yapılıyor. Ama geri planda kurmaylarla askeri planların yapıldığını görüyoruz. Sonuç itibariyle aslında ciddi bir mücadele, ki onları da hayırla yad edelim, şehit olanlara rahmet diliyoruz, gazilere. Çok az sayıda muhtemelen gazi var bu savaştan ve Yunanlar geri çekilirken birçok köyü, camiyi vesaire yaktıklarını da biliyoruz aslında. Hı hı. Burada son bir şeyi de söyleyerek, belki vaktimiz ne kadar var bilmiyorum ama.
Bitti hocam. Bunu da tamam. Alalım, kapatalım.
Biz de Kurtuluş Savaşı, ki o 3 yıllık dönemde bu büyük taarruz da dahildir, biraz Cumhuriyet dönemi tarih yazımında büyütülerek, biraz daha olduğundan daha ne diyelim,
abartılarak
anlatılıyor. Bunu asla şunun için demek istemiyorum. Yani bu insanlar kesinlikle bu vatanın müdafasında öldüler, gazi oldular, şehit oldular. Ama toplamda mesela Türk tarafının zayiatlarına bakıldığında çok yüksek rakamlar değil. Yani 13-15 bin civarında şehidimizin olduğu savaşlardır bunlar. Çanakkale ile vesaire mukayese etmek doğru değil. Her birinin ayrı bir önemi, ağırlığı var. Ama Cumhuriyet tarih yazımında bu Kurtuluş Savaşları ve Mustafa Kemal'in kişisel önderliği biraz daha öne çıkartıldığı için böyle bir zihinlerde bir farklı algıda oluşmuş oluyor. Bu vesileyle hem 1071'de hem Büyük Taarruz'daki Kurtuluş Savaşı mücadelesindeki şehitlerimizi rahmetle analım, fatihalarımızı esirgemeyelim diyerek İnşallah. Ben sözümü bağlamış olayım.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz hocam. Yine rica keyifli ederim. Bir söyleşi oldu. Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla birlikte Malazgirt'i konuştuk. Malazgirt, Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı ve inşallah kıyamete kadar Allah bu topraklara bir kez daha düşman eli değdirmesin. Sultan Alparslan'a ve onun yiğit şehitlerine, askerlerine rahmet olsun diyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah yeni bir konuyla huzurlarınızda olacağız. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz efendim.